Ayrım 39.
O yüzden Profesör Felix Frankfurter'in 3 ünlü öğüdü vardır. 1. Yasayı okuyunuz. 2. Yasayı okuyunuz. 3. Yasayı okuyunuz. Çünkü yasa koyucu düşüncesini metinle açıklar. Her metnin ilk okunuşta sergilediği kuşku daha sonraki okunuşlarda dağılır. Kod sayfa 212. Özellikle ceza hukukunda yasallık ilkesinin doğal sonucu olarak metindeki sözler, sözcükler, odak öğelerdir. Betyol sayfa 141 ve yorumda çıkış ve varış noktalarını oluştururlar. Antalise N.34 kod sayfa 208-230 Betyol sayfa 150 Devesa Gomez sayfa 191-192 O yüzden cezada yasallık ilkesi geçerlidir ve bu kural günümüzde şu biçime dönüşmüştür. Yazılı ve metinsel dar yasa kuralı olmadan suç olmaz. Nullum, crimen, sine lege, scripta e stricta. Jekşek, İspanyolca. 1, sayfa 179-183. Mantovani 95. Panayin, N.50. Nitekim bu altın kural, 1.3.1994'te yürürlüğe giren yeni Fransız ceza yasasının 4. maddesinde yer almıştır ve 14.5.1993 tarihli genelgede de bunun yasallık ilkesinin doğal sonucu bulunduğu belirtilmiştir. Yorumu yasaklayan Montesquieu, Portalis ve Beccaria'dan teleolojik yoruma ulaşan Fransız öğretisinin ve yargıcının yasal metne bağlılığı bilindiği halde yasa koyucunun böylesine uyarıcı bir hükme gereksinme duyması bizim için düşündürücü ve ilginç olmak gerekir. Tartışmalar sırasında dar yorum, interpretasyon, strict ve darlaştırıcı yorum, interpretasyon, restrictive kavramları da birbirleriyle karıştırılmışlardır. Bilindiği üzere dar yorum, metin içinde kalan yorumdur ve dar yorum ile metinsel yorum, interpretasyon, tekstüel deyişleri eş anlamlıdırlar. Negro Consideration, S25 Jaspe, sayfa 137 Öte yandan dar yorum, sözel, lafzi, gramatikal yorum anlamına da gelmez. Nitekim 7.3.1854, 17.3.1860 tarihli ve daha sonraki Fransız Yargıtay kararlarında bu husus önemli vurgulanmıştır. Peek sayfa 181, Jean Didier sayfa 126, Legal sayfa 68, RSC 1966, Stéphane Levasseur, Blok N.151, CC. Gerekçe ve hazırlık çalışmalarının değeri ve gözetilme koşulları, Yüce Kurul'da kamu hizmetlerinin yasaklanması cezasının yukarı sınırı günümüzün koşulları itibariyle fazla olduğundan, azaltılması ve buna bağlı olarak da hak yoksunlukları cezalarının içtimai sınırında ve yine süresiz hak yoksunlukları cezalarında söz konusu yasak hakların geri verilmesi süresinde indirim yapılması. Amacını yansıtan genel gerekçe ve önerinin TC yasasının 31. maddesini de içerdiğini belirten Saylov'un dilekçesi temel alınarak anılan yasanın 20. maddesindeki değişikliğin 31. maddesindeki süreyi kaldırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 21. yüzyıla 5 kala son derece düşündürücüdür. Böylece ilkin yüce mahkemenin bir yorum paradigması geliştirip geliştirmediği sorusuna yol açılmıştır. Bunun yanı sıra örtülü kaldırma, zımni ilga olgusu konusunda gerekçe ve öneri sahibi Saylov'un dileklerini yansıtan dilekçesi gözetilerek örneği görünmemiş bir yorum türü sergilenmiştir. Çünkü gerekçe ve hazırlık çalışmaları metne yansımadıkları takdirde hiçbir ülkede hiçbir değer taşımazlar. Metne yansıdıkları zaman da saltık değil, göreli bir değer taşırlar. Bunun hukuksal ve uygulamadan kaynaklanan gerçekçi nedenleri vardır. Yasama organının kesin ve son görüşünü, yargısını oylanıp resmi gazetede yayınlanan metin yansıtır ve belirler. Asla oylanmayan gerekçe ve hazırlık çalışmaları değil. O nedenle de yasallık ilkesinin konusu ve muhatabı yayımlanan bu metindir. Gerekçe ve hazırlık çalışmaları bunların dışındadır. Bu yüzden yurttaşlar yasayı bilmekle yükümlüdür. Ama hiç kimse gerekçe ve hazırlık çalışmalarını bilmek zorunda değildir. Eğer uygulamada bunları bilmek zorunlu tutulursa, yasa koyucu uyuşmazlıkların gerekçeyle çözüleceğini düşünerek özenli yasa yapmayacaktır. Dahası yapılan araştırmalarda pratik nedenlerle gerekçe ve hazırlık çalışmalarının gözetilmemesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Zira Meclis Genel Kurulu'nun anlayışı, uygulamada komisyon ve kişilerin anlayışından çoğu zaman başka olmuş, hatta gerekçe önerenlerin ve değiştirenlerin görüşlerini yansıtmamış. Herkes sözcüklere başka başka anlamlar yüklemiş. Algılama ayrılıklarının çoğu kez ayırdığına bile varılamamıştır. Sözcükler yanlış anlamanın kaynağıdır. A nokta, Saint Exupéry. Böyle bir süreçte gerekçe ve hazırlık çalışmalarından hangisinin gözetileceği ve hangilerine kıyılacağı elbette bilinemez ve onlara başvurarak çözüm üretmek sağlıklı olamaz. Nitekim Almanya'da ilkin 1885'te Binding ve nokta List, Fransa'da Yargıtay Başkanlarından Balot Boupré, yazar F. Hellier, 1899'da Jenny ve daha sonra da H. Capiton, Plan Yol, Ripper yorumda gerekçe ve hazırlık çalışmalarına başvurunun doğru olmadığına değinmişlerdir. Anglo-Sakson hukukunda ise bu aracın kullanımı 18. yüzyılın ortasından bu yana kesinlikle yasaktır. Kod sayfa 375, Tosun sayfa 792, Betyol sayfa 143, Pescator N. 233, Fiadanca Musco sayfa 100, Manzini sayfa 334 ve diğerleri, Bella Vista sayfa 79-82, Jenny sayfa 295, Antalise sayfa 63, Kamil Yassen, R.S.C. 1958 sayfa 129, Harper sayfa 59, Latuneri 129-130, Jael sayfa 117, Yeğengil 1939, A.D. sayfa 1039 ve diğerleri. Bu yüzden değerleri görelidir, saltık değildir. Söz gelimi yasal metne yansımış ve gerekçede ya da hazırlık çalışmalarında açıklanması yapılmışsa bir sözcüğün anlamı için bu araçlara başvurulabilir. Ancak bunların da salt bağlayıcı bir değeri yoktur. Pescator N. 233, Panayin sayfa 95, Manzini sayfa 335. Kısaca yasal metne yansımadığı takdirde bu aracın kullanılması düşünülemez. Çünkü yorumcu metinle bağımlıdır. Gerekçe ve hazırlık çalışmalarının iz düşümünü yansıtmayan bir metni bunlara uymadığı gerekçesiyle ne daraltabilir, ne genişletebilir ve ne de değiştirebilir. Gerçekten yorumcunun öz görevi metinde yansıyan, zahir olan amacı araştırmak, saklı ve varsayılan, mefruz niyeti keşfetmek değildir. Yeğengil sayfa 1043, 1045, Demirel sayfa 47, Tosun sayfa 783-233. De Ruggiero, Ferrara, Coviello, Maggiore, Grispigni, Jenny, Favata, Reich, Rieselberg, Garki, Heyfron, Yüce, 100, 101, 103, Dönmezer, Eryaman, N. 290-291. Eğer ille de bir keşiften söz edilecekse, bu yasalaşan metnin anlamını, amacını keşiftir. Onu önerenlerin kurgularını değil. Bu bağlamda yorum belki bir keşiftir ama asla bir icat değildir. Çünkü yargıç yasayı uygular. Yasa yapmaz, yasaya göre hüküm kurar, hükümet etmez. Nitekim Batı hukukundaki uygulamada yansıtılan bu öğreti doğrultusundadır. Kanada Yüksek Mahkemesi 1769'dan bu yana Taylor davası, yani 266 yılından beri bu araçlara başvurmayı yasaklamış. 1902 Dexter, 1961 Readers Digest, 1969 Beswick davalarında bu yasağı yinelemiştir. Kod 37, Kod Harper sayfa 59, 14N30, Pigeon sayfa 125-126, Almanya Jenny sayfa 296 ve 25.8.1812, 11.3.1831, 25.4.1850, 4.6.1889, 20.12.1930, 18.3.1923 tarihli kararında Fransız yargıtayları Robert sayfa 212, Jenny sayfa 296, 15.12.1948 Lüksemburg Danıştayı Pescator N.F.233, bu araçların göreli, ikinci değerde olduklarını vurgulamışlardır. İtalya'da ise 14.6.1922'de cezada, 14.1954, 13.3.1975, 19.5.1975'te hukukta, daireler 10.12.1957'de de ceza daireleri Birleşik Kurulu aynı yönde kararlar vermiştir. 8.12.1982 tarih ve 4 Taksim 4 sayılı içtihatları birleştirme kararında Türk Yargıtayı Hükümet gerekçesindeki anlatım dahi bunun tersi bir sonuca varılmasını haklı kılamaz. Her şeyden önce bir yasanın hazırlanmasına ilişkin tüm belgeler ve bu arada gerekçeler bugünkü anlayışa göre yorumda artık eski geçerliğini yitirmiştir demiş ve çağcıl anlayışla bütünleşmiş iken 13 yıl sonra geriye dönülmesini açıklamak ve yasama yorumunun bile dışlandığı bir dünyada derinlemesine incelemeler yapılmadan gerekçe yoluyla yasal metinleri değiştirmek ve kaldırmak Türk hukukunun geleceği açısından umut kırıcıdır. Yeri gelmişken üzülerek şunu da belirtmek gereğini duyuyorum. Yüce Kurul'daki tartışmalar sırasında Türk hukukuna kalıcı hizmetler vermiş değerli bir bilim adamımızın bu konudaki görüşleri de eksik aktarılarak bilgilendirmede yanlışlığa yol açılmış ve yorumda gerekçeye kesin biçimde uyulacağı izlenimi yaratılmıştır. Bu sözler şöyledir. Kanunun gerekçesine resmi bir değer atfetmek mecburiyeti vardır. Oysa sözün yer aldığı aynı paragrafta meclis ve komisyonlardaki hazırlık çalışmalarının kişisel düşünceleri içerdiği, birbirleriyle çeliştikleri, bunlardan hangisinin yasa koyucuyu etkilediğinin bilinemeyeceği, o yüzden nispi değer taşıdıkları ve bunu izleyen paragrafta da meclis komisyon görüşmeleri ve gerekçeyle yetinmenin doğru olmayacağı vurgulanmaktadır. Erem sayfa 106. Görülüyor ki saygıdeğer bilim adamımızın görüşleri hiç de Yüce Kurul'a sunulduğu gibi değil. Tam tersine yukarıda özetlenen düşünceler doğrultusundadır. Esasen çağımızda bir bilim adamının başka türlü düşünmesi de beklenemez. Öte yandan eğer bir ülkede gerekçe ve hazırlık çalışmalarının kesin gerekçesine bağımlı bir uygulama söz konusu ise orada aşılması için yoğun çalışmaları gerektiren bir vacanivis yöntemi var demektir. Ç.Ç. Yasal metnin yasa koyucunun istencinden bağımsız ve özerk olması, değil mi ki metnin anlamını yasa koyucunun öznel istencini yansıtan gerekçe ve hazırlık çalışmalarından çıkarsamak bir varsayımdır, kurgudur. Kod sayfa 4. Öyleyse irade metinde aranacaktır. Çünkü yasa metin yasalaşır yasalaşmaz, eşyanın doğası gereği onu yaratan yasa koyucunun kişiliğinden kopar, özerkleşir ve 1931'de Kalemender'in dediği gibi baba evini bırakan bir çocuk örneği bağımsız bir varlık olup çıkar. Betyol sayfa 143, Kod sayfa 247, Ceni sayfa 263. O yüzden Radbürk'ün şu özdeyişi Kanada'da, İtalya'da, Türkiye'de her yerde bir sal söz olmuştur. Yasa, metin, yasa koyucudan akıllıdır. Kod sayfa 247, Bataglini sayfa 58, Ökçesi sayfa 205. Bu yüzdendir ki eskiden bizde ve Fransa'da bulunan yasama yorumu artık dışlanmıştır. Bu doğru bir gelişmedir. Çünkü yasama yorumunda hem düşünce ve hem de buyruk öğesi bulunmaktadır. Oysa gerçek yorumda adı üstünde yalnızca düşünce öğesi bulunur ve yorum gelecek kuşakları bağlayıcı değildir. DD Ereksel Teleolojik Yorum. İşte bu saptamalar ve görüşler insanlığı yorumda bir devrim olan ereksel yorum kavramlaştırmasına ulaştırmıştır. Buna göre yasalar kutsal kitapların metinleri olmadığından onu koyanın Tanrı'nın istencine yani yasanın çıkmasına yol açan mantığa occasion logimum logis lotori göre değil doğal doğmaz bağımsızlık kazanan yasal metnin nesnel istencine rasyoloji mün loji göre yorumlanmalıdır. Ranieri sayfa 57, Pescator sayfa 50-229, Betyol 142-144, Bataglini sayfa 57, Pagliar sayfa 75, Piandanca, Musco sayfa 101, Manzini sayfa 334, Bellavista sayfa 20, Binding, Jean Didier, N126-127, Stefani Levasseur Blok sayfa 185, Erem 89-94, Dönmezer Erman N256-262. Yeter ki ereksel yorumun sınırlarına uyulsun. Bunun için de yasanın temel amacı metne uygun düşsün. Yasa koyucunun varsayılan amacından kaçınılsın. Kod sayfa 325. Metnin sözcüklerle çevrili duvarı ereksel yorum bahanesiyle aşılmasın. Pagliaro sayfa 76, Kod sayfa 208, Erem 103. Bu etik ahlaki sınır içinde metnin özel anlatımı ereği aşmışsa da darlaştırıcı, ereği gerçekleştirmeye yetmiyorsa genişletici. Eğer yasa koyucunun öngörmediği yeni durumlara uyarlanabiliyorsa geliştirici, ilerletici, yorum söz konusu olacak. Hepsi de hukuka ve bilime uygun bulunacaktır. Bir başka deyişle yorum bilimsel kavramlaştırma haritasında ereksel yorum, bir üst kavram başlık, darlaştırıcı, genişletici ve geliştirici yorumlar ise birer alt kavram başlıktırlar. Darlaştırıcı yorum ile dar metinsel yorum asla eş anlamlı değildirler. Puek 181, Robert 210, Stefani, Mie 144, Bolongo sayfa 32. Ancak bunların hiçbirisi metni değiştirecek ya da kaldıracak bir noktaya gelemezler. Tosun sayfa 135. O yüzden örtülü kaldırma, zımni ilga, yorumlama etkinliğinin konusu değildir. Nitekim her ülkede öğreti ve uygulama bu konularda birleşmektedir. Puek sayfa 174-188, Tarello 101-108-143, 240-364-370, Bellavista 15-20-79-83, Kod 1-212-235, Pigeon 125-128, Manzini 307-334-336-337. Demek tarihsel gelişimi özetlersek, dinsel dönemde dinsel, yasal metnin yorumu, yasayı koyan tanrısal istencin, iradenin keşfiydi. Bu yüzyıllardan beri ve bugün de böyledir. Laik yasalara geçilince, tanrısal istencin yerini alan yasa koyucusunun, kral ya da kurul, istencini bulmaya yönelindi. O yüzden Montesquieu, Portalis, Beccaria, yasa koyucu olmayan yargıca yorumu yasakladılar. Bu nedenle yasama yorumu kavramına ulaşıldı. Ancak anketlere dayalı bilimsel araştırmalar, kurullarda yasa yapılırken bireylerin sözcük ve terimlere aynı anlamı yüklemediklerini ve politik ve duygusal dinamiklerin yasalaşmayı etkilediklerini kanıtladı. Bu bakımdan yorum tekelinin sorunu daha ölçülü duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşabilecek yargıca verilmesi düşünüldü. Yargıç bu temel mantık uyarınca artık yasa koyucunun yasanın çıkmasına vesile olan öznen istencine göre değil, metnin dilinde yatan, geleceği de kapsayan, yasalaşır yasalaşmaz özellik kazanan yasanın nesnel istencine göre yorum yapacaktır. Çağcıl bilimin ulaştığı bu türün adı da ereksel, teleolojik yorumdur. Eğer yargıç salt gerekçe ve hazırlık çalışmalarına göre yorum yaparsa ve böylelikle de bilimin çizdiği bu evrim sürecini tersinden okuyup uygulamaya yansıtırsa, kaçınılmak istenen tuzağa düşmüş olur. Bu ise bir anakronizmdir. Böyle bir yorumun adı ise doğru deyişle genetik, yerleşik deyişle tarihsel yorumdur. Asla ereksel yorum değildir. İşte sayın çoğunluk onca çabaya karşın bu açmaza düşmüş. Yasanın metinde yansıyan nesnel istencine göre yorum yapacak yerde onu yoksamış, bütün çabasını yasa koyucunun öznel istenci üzerinde yoğunlaştırarak genetik yorumla ulaştığı sonucu ereksel yorum görüntüsü içinde sunabilmiştir. Gerçekten olayımızda yasa değişikliğini öneren savların düşüncesi metne yansımamış bir dilek olarak kalmıştır. Bu dilekten yola çıkılarak yorum kurallarıyla madde değiştirme yoluna gidilmesi, yasa koyucunun dileğini yasalaştırarak yasama organının yerine geçmek demektir. Böyle bir anlayış genetik, tarihsel yorum bile değildir. Ereksel yorum hiç değildir. Araştırmalara göre de Batı hukuku ve bundan esinlenen ülke hukuklarında böyle bir örneğe rastlamak olanaksızdır. Rastlanamaz. Zira yorum bilimin geliştiği ve hukuk kavramlarının özenle kullanıldığı hiçbir ülkede böyle bir sonucun yaşanması esasen düşünülemez. Yorumu iyi algılayıp özümseyen bir uygulamanın son çözümlemede ulaştığı kültürün ve mantığın sonucu budur. B. Örtülü kaldırma açısından. Bir yasa hükmünün örtülü olarak değiştirilmesi ya da kaldırılması savı çok ileri bir savdır. Çünkü yasa koyucunun yapması gereken bir işi, onun işlemleri ışığında yargıç yapmaktadır. O yüzden bu sav yargıcı yasa koyucuya en çok yaklaştıran bir işlemdir. Bunu gözeten Batı öğretisi ve uygulaması, örtülü kaldırma öncesi bir dizi uyarıcı ilke benimsemiş ve ayrıca örtülü kaldırmanın koşullarını bir bir özenle saptamıştır. A. Örtülü kaldırma öncesi uyarıcı ilkeler. AA. Bir yasa ve veya hüküm açıkça kaldırılmadıkça onların yürürlüğü eski ve yeni yasaların ve veya hükümlerin yan yana yaşamaları kuraldır. Zira yasa koyucunun ve yasal düzen kurallarının çelişmemeleri, çatışmamaları asıldır. Tersi ve dolayısıyla kaldırma ise ayrıktır. Manzini sayfa 360, Mantovani sayfa 638, Kunterni 319, Kanada Yüksek Mahkemesi 1909, Paget 1941, Paul, 1944 Williams, 1947 Bender, 1976 Rhine kararlarında bu noktaya değinmiştir. Kod 301 ve diğerleri. BB, iki yasa ve veya hüküm çatışır, çelişir görünse bile, yukarıdaki kural gereği yargıç, her iki yasayı ve veya hükmü uyum içinde yaşatarak çelişkiyi çözmek ve ilkin bu yolu denemek durumundadır. Buna hukukta istikrarlılık, tutarlılık karinesi denmiş. Marini sayfa 79 ve 1855 Lemon, 1967 Garo, 1970 davalarında Kanada Yüksek Mahkemesi bu karineyi vurgulamıştır. CC, örtülü kaldırma hükmü yukarıdaki ilke ve karineler gereği çok sınırlı, katı ve darlaştırıcı, dar değil, yorumlanır. Ancak değindiği konuda yoğunlaşır. Bu hususta genişletici yorum yasaktır. Mantovani sayfa 661, Bella Vista 103, Covilio, Kanada Yüksek Mahkemesi, 1950, King ve 1963, Eklamber davalarında bu kuralları da vurgulamıştır. Kod sayfa 449-452. B. Örtülü kaldırmanın koşullarına gelince. AA. Her iki hükmün konuları kesin kes, özdeş, aynı olmalıdır. Mantovani sayfa 642, Pedrazzi 9043. BB. Hükümlerin içerikleri, öğeleri birbirleriyle örtüştüğü için sonraki öncekini dışlamalıdır. Mantovani sayfa 643.